Ayrım 2.
Canlı zekası yakın aile dostlarından bir rahibin dikkatini çekerek onun eğitim ve öğretimiyle uğraşmasına sebep olmuştur. Sanderson'ın bu sırada gösterdiği şaşılacak başarısı ailenin başka özel öğretmenler de tutarak çocuğu esaslı bir öğrenim sağlamasına sebep olmuştur. 18 yaşlarında gene dinleyici öğrenci olarak Cambridge Üniversitesi'ne girmiş, matematik öğrenimini parlak bir başarıyla bitirmiştir. Önce üniversite çevresinde özel matematik dersleri vermiş, sonunda bu çevre yetenek ve ehliyetini takdir ederek öğretmenlik, yardımcı profesörlükten sonra matematik profesörlüğüne kadar yükselmiştir. Özellikle Isaac Newton'un görüşleriyle ışık ve renk kuramlarını açıklayıp incelemek ve öğretmekte büyük yetkiye sahip bir kişi durumuna gelmiştir. Işık ve renk üzerindeki bilinçli anıları bile kalmamış olan bir körün, birçok üstün yetenekli görenlerin bile kavramakta zorluk çektiği ışık ve renk kuramlarını okutuşu, herkesi hayrete düşürmüş ve zamanın birçok düşünür ve soyluları ile birlikte İngiliz veliahtı derslerini izlemiştir. Sanderson'ın matematik sorunlarını çözmek için geliştirdiği delikli bir tahta üzerine, sayıları temsil eden tahtadan işaretlerin sokulup çıkarılmasından oluşan karmaşık bir araç, ilk kör okullarının bazılarında ders aracı olarak kullanılmıştır. Çok hareketsiz bir hayat süren Sanderson, son yıllarında bir deri hastalığına tutularak 60 yaşlarında ölmüştür. John Metcalf. Metcalf, iş alanında hiçbir güçlüğün kör kişiyi engelleyemeyeceğini kesin olarak ortaya koymuş, girişken, teşebbüsçü, görenlerden daha kolaylıkla kendi başına dolaşma yeteneklerine sahipti. Yaşayışı ve başardıkları inanılması zor işlerdi. Metcalf, doğduğu yerle komşu ilçeler arasındaki bütün kestirme yolları çok iyi bilir, görenler kadar emin adımlarla her yana kendi başına giderdi. Küçük bir serüveni bu yeteneğini belirtmekte yararlı olabilir. Metcalf'a bir gün köyündeki otelci, ücret karşılığında bir yabancıya belirli bir köye kadar yol gösterip göstermeyeceğini sormuştu. Metcalf, kör olduğunu gizlemek şartıyla yapacağını söylemişti. Yolculuğun son aşaması olan sarp ve ormanlık bölgeye eriştikleri zaman karanlık iyice bastırmış, fakat Metcalf yolcusunu dar patika ve keçi yollarından geçirerek başarıyla istediği yere eriştirmişti. Köy meyhanesinde dinlenmek için birer kadeh içki içerken, rehberinin içki bardağının yerini iyice kestiremediğini fark eden yabancı bir aralık uzaklaşmasından yararlanarak meyhaneciye, "Rehberin biraz fazla kaçırdı galiba, masanın üstündeki bardağını bulmakta güçlük çekiyor," demişti. Meyhaneci onun kör olduğunu belirtince yolcu bunun imkansızlığını ileri sürmüştü. Metcalf gelip de körlüğü kesinleşince yolcu büyük bir korkuyla, "Böyle olduğunu bilseydin bir servetle bağışlasan canımı sana emanet etmezdim," diye haykırmıştı. Krallık ordularının İskoçya'daki kalınına karşı harekete geçtiği sırada Metcalf, kemanıyla erleri eğlendirmek için kral ordusuna katılmıştı. Savaş sırasında İskoçyalılara esir düşmüş, sakatlığına bakıp gevşek davranan erlerin arasından kaçarak yeniden krallık ordusuna katılmıştı. Metcalf, sevdiği kızın babasının evlenmelerine izin vermeyişinden yılmamış ve bir gece gizlice evine gidip kızı kaçırarak komşu ilçelerden birinde evlenmiştir. Böylece yaşamını düzene sokan Metcalf, önce balıkçılık ve balık ticaretiyle geçimini sağlamıştır. Daha sonra ilçesinin posta müteahhiti olmuştur. Bu sırada bölgesindeki yolların bozukluğu dikkatini çekmiş ve bunların iyileştirilmesi için teşebbüslere girmiştir. Uzun yıllar yol müteahhitliği ile uğraşarak mühendisliğini de kendisi yapmıştır. İngiltere'nin kuzeyinde birçok yollar ve köprüler yapmıştır. Yol yatakları için kırılmış taş kullanmakta öncülük ettiği söylenir. Netrali Jacob. Bir Alman köyünde doğan Jacob, küçük yaşlarda gözlerini yitirmiş, dininin ana kurallarını öğrenmek için bir kilise okuluna gönderilmiştir. Jacob, çetele biçiminde çeşitli oyuklardan oluşan bir yazı geliştirmişti. Bunlarla yazdığı kitapları ayrı çıkınlara yerleştirir ve bunlardan bir kitaplık geliştirirdi. Hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılan bitkilere karşı ilgi geliştirmiş ve bu alanda sağladığı geniş bilgi ve tecrübeyle doktorluk edip hayatını kazanmıştır. Otlarını koruduğu kutu ve çıkınları da gene çetele biçimindeki etiketlerle birbirinden ayırt etmiştir. Maria Teresa von Paradis. İlk kör okulunun kurulmasına doğrudan doğruya etki yapan kör Viyanalı Maria Teresa'dır. 1759'da doğan Maria, 3 yaşında gözlerini kaybetmiştir. İmparatoriçe sarayının adamlarından olan babası, 7 yaşlarındayken kızının müziğe karşı büyük bir yeteneği olduğunu fark ederek özel bir öğretmen tutmuştur. Maria 12 yaşlarında sarayın kilisesinde verdiği piyano konserinde İmparatoriçe Maria Teresa'nın dikkatini çekmiş ve tarafından evlatlığa kabul edilmiştir. Müzik eğitimini ilerletebilmesi için İmparatoriçe ona maaş bağlatmıştır. Maria başka alanlarda da bilgi ve becerilerini geliştirmiştir. Özellikle saray erkanının konaklarına girip çıkarak kibar ve soylu yaşamı iyice benimsemiş, kendine öz buluşlarıyla bunların her tür oyun ve eğlencelerine katılabilmiştir. İskambil kartlarına iğneyle yaptığı işaretlerle bütün kağıt oyunlarına katılırmış. Güzel sesi ve piyanodaki ustalığı çok geçmeden onu tanınmış ve aranan bir sanatkar durumuna getirmiştir. Avrupa'nın büyük merkezlerinde çıktığı bir konser turunda takdirler kazanmıştır. Bu sırada Paris'te ilk kör okulunu açacak olan Ve Huy ile tanışmış, düşüncesini gerçekleştirmesi için onu teşvik ederek kendi eğitim üzerinde bilgi vermiştir. Özellikle Huy'u Alman Weisenberg ile tanıştırarak körlerin öğretim yöntemleri üzerinde yararlı birçok bilgiler elde etmesine yardımcı olmuştur. Weisenberg 1756'da Mannheim'de doğan Weisenberg, büyük bir ün yapmaktan çok, öğretmeninin onu yetiştirmek için kullandığı araç ve yöntemler yüzünden tanınmıştır. Okuma ve yazmadan başka matematik, tarih ve coğrafya öğrenmiştir. Kabartma harita ilk kez onun öğretiminde kullanılmıştır. Huy, okulunu kurmadan önce Mannheim'a gelerek onun araç ve yöntemlerini yakından izlemiş ve ileride bunlardan çok yararlanmıştır. Bunlardan başka üniversite öğrenimi sırasında gözlerini kaybettiği halde Victoria zamanında Posta Bakanlığı'na kadar yükselen bir İngiliz politikacısından söz etmeye gerek görmüyoruz. Çünkü o da İsviçreli tabiat bilgini ve bal arılarının toplu yaşayışları üzerinde ilk bilimsel incelemeyi yapan François gibi, kör okullarının kurulmuş olduğu ve öğretimleri iyice ilerlemiş bir aşamadayken gözlerini kaybetmiştir. Yurdumuzda müzik ve edebiyat alanlarında ün yapan ama şöhretlerden de bu yüzden söz etmeye lüzum görmüyoruz. İlk kör öğretmenleri. Körlerin eğitiminin örgütlenip onlara öz okulların açılmasını etkileyen ikinci etmensi açık fikirli ve deneyici bazı öğretmenlerin münferit kör çocuklar üzerinde yaptıkları öğretim deneyleridir. Bunlar arasında ilk olarak 1580 yılında Rampazzetto Roma'da, Franciscus Lucus ise Madrid'de tahtadan oyma harflerle kör öğrencilerine okumayı öğretmişlerdir. Hans Dürfer ise 1651'de Nuremberg'de basılan Delicia et Physica adlı eserinde mumla kaplanmış tabelalar üstüne çivi ile yazmak yoluyla kör çocuklara yazı öğretmek için kullanılabilecek bir araç ve yöntemden söz etmektedir. İsviçreli tanınmış matematik bilgini Jacob Berbol, öğrencisi Elizabeth Walkrick'e tahtadan kesme harflerle okumayı öğretmiştir. Bu kör kız satır yönünü gösteren bir iplikle kağıt ve kalem kullanarak yazıyı da öğrenmiştir. İspanyolların Peru'yu sömürgeleştirdikleri sırada yerliler arasında bir haberleşme aracı olarak kullanılan ip üzerine atılmış çeşitli düğümlerden oluşan bir yazı türü de İspanya'da körleri okutmak için kullanılmıştır. Birbirinden uzaktaki bu münferit teşebbüsler hiç şüphesiz körlerin de öğrenimin başlangıcı olan harfleri okuyup yazmaya güçlü olduklarını ortaya koyarak eğitim ve öğretimlerinin geniş bir çerçeve içinde ele alınabilmesini kolaylaştırmıştır. Felsefenin körlere karşı gösterdiği ilgi. Felsefe bir yandan bilgi alanlarındaki henüz bilinçli olmayan yönsemeleri sezip bunlara kesin bir ifade ve bilinçli bir yön verir. Öte yandan da bilgi alanları ve toplumsal hareketler için yeni ve spekülatif ufuklar açarak yeni akımlar ve kurumların gelişmesine kaynaklık yapar. Uygar dünya ile ilişkisi olan her toplum üzerinde derin yankıları ve etkileri olan Fransız Büyük Devrimi'nin doğabilmesini hazırlayan nedenler arasında en önemlilerinden birisinin de Rousseau, Voltaire ve Diderot'un günlerinin ekonomik ve toplumsal haksızlıklarını, dinin doğmalarını şiddetle eleştiren insanlığa yeni bir yaşama yönü gösteren fikirleri olduğu herkesçe kabul edilmektedir. Fransa'da bir yandan bütün bir ulusu koşulsuz bir tahakküm altında inleten soylu azınlığın mezarı kazılırken, öte yandan kör, sağır ve geri zekalı çocuklara öz ilk okulların kuruluşunun hemen hemen aynı zamana rastlayışı rastlantı sonucu değildir. Bunlar arasında kör çocukların eğitim ve öğretiminin bir sorun olarak ele alınmasıyla günün Fransız felsefesi arasındaki bağ ötekilerden daha elle tutulacak niteliktedir. İlk körler okulunun kurulmasında bu ilişki üçüncü etmen olarak gösterilebilir. İngiliz filozoflarından Locke, Ease on Human Understanding adlı eserinde bilgi ve fikirlerin kaynağını incelerken Malinik sorununa da dokunmaktadır. Bu soruna göre anadan doğma kör olan bir kişi küple küreyi yalnızca dokunarak tanımış olsa yetişkinlik yıllarında birdenbire gözleri açılınca aynı biçimleri görsel algılarla tanıyabilir mi denmektedir. Bu soruya Malinix olumsuz bir karşılık vermişti. Psikopos Barclay de aynı soruyu A New Theory of Vision adlı eserinde ele almıştır. Locke felsefesinin derin etkileri altında kalmış olan Fransız düşünürü Diderot da aynı soruyla etraflıca uğraşmıştır. Bu konuyu deneysel gözlemlerle bir sonuca bağlamak isteyen Diderot, anadan doğma bir kataraklının gözünün ameliyatla açılmasının mümkün olmasını diliyordu. Fakat bu dilek ancak yıllarca sonra bir Fransız göz uzmanının ilk katarakt ameliyatını yapmasıyla mümkün olmuştur. Böylece görme gücünü kazanan kişi, o zamana kadar ancak dokunarak tanıdığı kedisini gözleriyle ilk gördüğü zaman tanıyamamıştır. Bu isteği o zaman yerine gelemeyen Diderot, dikkatini körlerin iç dünyaları ve anlıksal süreçlerini incelemeye vermiştir. Amacı düşünürlerin hangi yoldan doğup geliştiğini araştırarak, Locke'un kuramını denemek isteyen Diderot, körlerin algı ve anlığı üzerinde gözlemler yaparak, görenlerle körlerin anlıksal süreçleri arasında kuramsal bir ayrım yapmak istiyordu. Bunun etkisiyle Paris yakınlarındaki Pizo köyünde yaşayan kör bir marangozla yaptığı konuşmalara dayanarak, Körler Hakkında Mektuplar adlı eserini 1749'da yazıp yayınlamıştır. Öncelikle din otoritesine karşı bir saldırı olan bu eserde, körlerle ruh bilimleri üzerinde ilginç bilgilerle karşılaşılmaktadır. Örneğin körlerin ruh bilimine ayrılan bölümde, etraflı olarak ele alınan körlerde sözcülüğe dikkati ilk çeken o olmuştur. Diderot'a göre körler ancak duyu organlarıyla elde ettikleri kavramları kapsayan sözcükleri bilerek ve anlayarak kullanabilmektedirler. Renk gibi onlar için hiçbir anlamı olmayan tasarımları anlamını bilmeden kullanmaktadırlar. Bundan başka Diderot, körlerin eğitiminin bugün bile sarsılmayan üç ana ilkesini daha o zamandan kavrayarak belirtmiştir. Bunlardan birincisi ödünleme kavramının geçerliği olmadığını ortaya koymasıdır. Kaynağı eski Yunan mitolojisine kadar götürülebilecek, yitirilen organın görevini sağlam kalanları yapar anlayışının bilimsel dayanağı olmadığına dikkati çekmiştir. Sağlam kalan duyu organlarının daha güçlü gibi görünmelerinin gerçek nedeni, dikkati göz yerine öteki duyum kanallarıyla gelen duyumlar üzerinde toplamaktan ibarettir. Bu görüş 19. yüzyıl sonuyla 20. yüzyıl başlarında laboratuvar deneyleriyle de kesinleşmiştir. Diderot'un ortaya koyduğu ikinci önemli nokta ise bu gerçeğin eğitimi uygulanmasından başka bir şey değildir. Körlerin eğitimi onlarda bulunmayan güç ve yeteneklere değil sağlam kalan duyu organları ve anlık güçleriyle gerçekler dünyası arasında gerekli bağların kurulması ilkesine dayatılmalıdır. Burada kör marangozun Diderot'a söyledikleri ilginçtir. Diderot ona bazen gözlerine yeniden kavuşmak özlemini duyup duymadığını sormuştu. Kör marangoz buna şu karşılığı vermiştir. Eğer herhalde ele geçiremeyeceğim bir şey dilememi istiyorsanız, bir çift göz yerine her yere erişecek kadar uzun bir kolum olsun isterdim. Çünkü siz yıldızlara dürbünle de baktığınız halde ne olduklarını iyice anlayamıyorsunuz. Halbuki benim elim oraya erişebilse, olup bitenleri sizden daha iyi anlar ve haber veririm. Diderot'un üçüncü görüşü ise dokunma duyusuyla ayırt edilebilecek kesin işaretler kullanıldığı takdirde gerekli uğraşı gösterirse hatta sağır ve körlerin bile eğitim öğretiminin sağlanabileceğini işaret etmesidir. 1835 yılında Boston'daki Perkins Körler Okulu Müdürü Dr. C.G. Hall aynı önerilere dayanarak ilk kez Laura Bridgman adındaki sağır kör bir kıza kabartma harfleri kullanarak okuma yazmayı öğreterek iç dünyasıyla ilişki kurmayı başarmıştır. Bununla beraber Diderot, derin görüşleri ve parlak buluşlarına rağmen çok karmaşık olan insan ruhunu uyarımlarla açıklamaya kalkmaktan kendini kurtaramamıştır. Körler hakkında mektupların günün aydın Fransız topluluğunda derin yankılar yaratıp yaygın tartışmalara yol açtığına şüphe yoktur. Körlerden söz etmek ve körlerin yaşayışıyla uğraşmak onun yüzünden günün sanki modası haline gelmişti. Montesquieu'nun Bir Acemin Mektupları adlı eserinde de Paris'in şaşılacak yanları anlatılırken 15-20'ler oteline değinmeden geçmek istemeyişi de bu akımın bir belirtisinden başka bir şey değildir. İlk kör okulları. İlk kör okulunun ne yoldan açıldığını gereği gibi anlayabilmek için kurucusu Valentin Huy hayatını kısaca gözden geçirmek yararlı olabilir. 1745'te doğan Huy, Fransız devrimini hazırlayan ihtilacı düşünce akımlarının ortasında büyümüştür. Dışişleri Bakanlığı'nda boş zamanlarını yabancı dillere karşı duyduğu ilgiyi doyurmakla geçiren küçük bir memur olduğu halde, tanınmış bir cerrah olan kardeşinin etkisiyle aydın Fransız çevresi içinde yaşayabilmiştir. Böylece zamanın bilim ve fen adamlarıyla her gün karşılaşarak düşünce akımlarını yakından izleyebilmiştir. Bu arada Diderot'un fikirleri ve eseriyle de yakından ilgilenip etkisi altında kaldığına şüphe yoktur. O sıralarda kör ve öteki sakatların Paris sokaklarında dilenerek yaşayışlarının acıklı ve utanç verici sahnelerini görmek istemeyenlerin bile dikkatine çarpacak kadar sık görüldüğüne, Huy da körlerin eğitimi üzerinde yazdığı eserinde dokunmaktadır. Bunlar arasında ona en fazla etki yapıp, körlerin daha insanca bir hayata kavuşabilmeleri yolunu aramaya zorlayan olayın şu olduğu anlaşılmaktadır. Saint-Omid panayırı sırasında Huy, panayır yerindeki kahvelerden birisinin müşterilerine, körlerden oluşan bir grubu küçük düşürerek eğlendirdiğini görüyor. Çok gülünç kılıklara sokulmuş olan bu körler, gözlerinde mukavvadan iri gözlükler, önlerinde notalar, ellerindeki çeşitli müzik araçlarını duygulu biçimde çalıyormuşçasına kulak tırmalayan sesler çıkartarak orkestra taklidi yapıyorlardı. Bu kaba ve duygusuz eğlendirici tablo karşısında kahkahadan kırılan seyircilerin duygu hoyratlığı, Huy için derin bir üzüntü kaynağı olmuştu. Bunu seyrettikten sonra körlerin eğitim ve öğretim olanakları üzerinde ciddi olarak düşünmeye ve onları bu acı veren yaşamdan kurtarabilecek yolu aramaya karar verdiğini söylüyor. Yukarıda belirtildiği gibi Maria Teresa ile tanışıp onun eriştiği eğitim düzeyini izleyişi ve onun teklifi üzerine Weizenberg'in öğretim araç ve yöntemlerini izlemek olanağını elde etmesi, bu isteğini gerçekleştirmesini kolaylaştırmıştır. Huy ise geniş ölçüde girişmeden tek bir çocuk üzerinde deneme yapmanın uygun bir hazırlık olacağını düşünmüş ve istediği kimseyi bulmak için Paris sokaklarını araştırmaya koyulmuştur. Huy'un ilk öğrencisi böylece bulduğu François Lezur adındaki 15'inde kör bir dilencidir. Duygulu sözlerle düşünüp tasarladıklarını gence açıklayan Huy, önce ondan red karşılığı almıştır. François'un çekingenliğinin gerçek nedenini bundan bir çıkar sağlayabileceğine güveni olmayışı ile yormuştur. Kendisine günün birkaç saatini verirse bu süre içinde toplayabileceği sadakaları kendine ödeyeceğini belirtince genç denemeye yanaşmıştır. Zeki bir genç olduğu anlaşılan Lezur'a kısa bir süre içinde aritmetik, coğrafya, tarih gibi bilgi konularında esaslı ilerlemeler yaparak huyun çabalarını boşa çıkarmamıştır. Gün geçtikçe yapılana karşı ilgisi güçlenerek dilenciliği bırakmış ve huyla sürekli işbirliğini yapmıştır. Bir yıllık uğraşıdan sonra sağlanan sonuç huyu iyice memnun ettiği için başarısını Fransız Bilim Akademisi'nin önüne çıkarmak cesaretini bulmuştur. Huyun elde ettiği sonuçlar, Fen Akademisi'nin üyeleri üzerinde de olumlu etkiler yaparak takdir edilmiş ve deneyini genişletip körler için bir okul kurma düşüncesini gerçekleştirebilmesi için ona paraca yardım yapılmasına karar verilmiştir. Böylece Huy 1785 yılında Paris'te ilk körler okulu olan L'Institution Nationale pour les Jeunes Aveugles'u kurmayı başarmıştır. Bu okul ihtilal yıllarında devletleştirilmiş, sonra da körlerinkinden bir yıl önce kurulmuş olan Sağırlar Okulu ile birleştirilmiştir. Daha sonra yeniden ayrılarak yaşlı körlere öz bir kuruma katılıp güçsüzler evi durumuna girmiş ve sonunda 1. Napolyon'un konsörlüğü sırasında da yeniden bir süre kapatılmıştır. İlk kurulan bu körler okulu bunların eğitim ve öğretiminde bazıları bugün bile uygulanmakta olan iyi ve kötü gelenekler kurduğundan Huy'un körlerin eğitimi üzerindeki düşüncelerini incelemek yararlı olur. Onun Sur l'Education des Aveugles adlı eserini gözden geçirince öncelikle Luc ve Diderot'un körlerin ruh bilimi üzerindeki kapsamı dar ve tüm bilimsel olmayan fikirlerinden bile gerektiği gibi yararlanmadığı görülür. Diderot, duyu organlarında ödünlemenin geçerliği olmadığı ve ancak sağlam kalan duyuların özellik ve güçleri göz önünde tutularak öğretimde bunlardan yararlanılabileceğini belirttiği halde, Huy'un öğretim yöntem ve araçlarında dokunma duyusunu görmenin yerine geçirmeye uğraşmıştır. Yöntem ve araç konularında kör öğretiminin görenlerinkine benzetilip paralel bir yol izlemesinde ısrar etmiş, göz için uygun ve yeterli olanın dokunma duyusu için yeterli olacağını savunmuştur. Bu inanın tipik örneğini okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesinde görüyoruz. Huy'un ilk öğrencisi Lezur bir rastlantı sonucu kalemi hızla bastırmak yüzünden kağıdın öte yüzünde beliren kabartıları yazı olarak ayırt etmeyi başarınca Huy dokunma duyusuna uygun düşecek özel semboller araştırmak yerine bildiğimiz temel harfleri kullanmaya girişmiştir. Böylece göz için yalın olan bir işaretin dokunma yoluyla da kolayca ayırt edilebileceğini sanmıştır. Körler içinde gören çocuklara öz yöntem ve araçların mümkün olduğu kadar değiştirilmeden kullanılması gereğini şu nedene dayatmak istemiştir. Böylece bu birliğin körlerle görenler arasında bir bağ geliştireceğini, körün yazdığını görenin de okuyabileceğini, bunun sonucu olarak görenlerin körlere ve körlerin de görenlere öğretmenlik edebileceklerini savunmuştur. Bir yöntemin öğretmen için kolaylıklar taşıması her zaman bir meziyet sayılamaz. Körlerin görenlere öğretmenlik edebilmeleri sorunu ise ayrıca tartışılabilecek bir sorudur. Buna karşı dokunma duyusuna uygun düşmeyen bir takım sembollerin kullanılışı, okuma ve yazmayı uzun süre körler için bir fantezi durumunda bırakmış ve öğretimin bel kemiği olan bu iki becerinin kör öğrencilerin çoğunca öğrenilmesini imkansız duruma sokmuştur. Ayrıca bu duygusal tutku, körler için daha elverişli olan birey sisteminin yaygınlaşıp benimsenmesini de bir süre geciktirmiştir. Bundan başka Huy, öğretim programında müziğe abartmalı bir önem vermiştir. Bu da gene gerçek olmayan bir kanıya dayanmaktadır. Ona göre görme gücü kaybedilince işitme duyusu güçlenip gelişmektedir ve bu yüzden körlerin neredeyse tümünün müzik yeteneğine sahip olduğu inancından doğmuştur. Kör okullarında müziğin kulak eğitimi ve estetik eğitimi açılarından yeri ve önemi olduğu meydanda olmakla beraber her körün müzikçi olabileceğini sanmak, bütün sağırların da ressam olabileceklerini ileri sürmek kadar yersiz olur. Çünkü görme gücünü yitirmek, işitme duyarlılığının artmasından çok dış dünya ile olan ilişkilerin öncelikle kulak kanalına geçmiş olmasından ileri gelmektedir. Ayrıca müzik yeteneği yalnız işitme duyarlılığına değil, melodi, ritim gibi yeteneklerden oluşan karmaşık bir yetenektir. Öte yandan Huy'un eğitim görüşünün öğrencilere öncelikle teorik bilgiler vermekten öteye geçmediği anlaşılmaktadır. Yararlı beceri ve alışkanlıklarla ruh sağlığı, karakter ve kişiliğin olumlu yönlerde geliştirilmesi gibi eğitim gereklerinden habersiz olduğu görülüyor. Bununla beraber onun da günün eğitim anlayışının sınırını aşamayışını, açtığı yeni eğitim hareketini eleştirmek için kullanmak doğru olmaz. Bunlara rağmen Huy, körler eğitiminde iş ve meslek eğitimine özel bir önem vermiştir. Bunun amacını el becerilerini geliştirmek ve ekonomik yeterlik kazandırmak olarak göstermiştir. Böylece de günün eğitim anlayışının üstüne çıkabildiğini belirtmek uygun olur. Böylece okulunun müfredat programına hasır işleri, sandalye örmek, yün örgü ve ip işleri gibi çeşitli el işleri koymuştur. Bunların amacını da hem bu tarihsizlerin vakitlerini daha iyi geçirmelerine yardım edecek hem de birkaç kuruş kazanabilmelerini sağlama diye göstermiştir. Yalnız bu iş öğretimi çevrenin iş üretim olanaklarını göz önünde tutarak körleri bağımsız üreticiler haline getirmeyi amaç edinmekten çok boş vakitlerini yararlı olarak geçirmelerini sağlayacak bir araç diye görülmüştür. Kör okullarının yayılışı. Huyun başladığı işin önemini ilk kavrayan İngiltere olmuş ve 1891'de Liverpool'da ilk kör okulunun açılmasını izleyen 10 yıl içinde hemen önemli bütün İngiliz kentleri bu harekete katılmıştır. Fakat bu yayılma sırasında İngiltere'de körlerin eğitiminde gerileme sayılacak iki belirtinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bunlardan birincisi yersiz bir duyguya dayanmaktadır. Körlüğün uğranabilecek en büyük felaketlerden biri olduğunu kabul eden ve çoğu din adamlarından oluşan İngiliz kör okulları öğretmenleri, müfredat programında din eğitimi ve öğretiminden başka hiçbir şeye yer vermemişlerdir. Böylece zavallı körlerin acıklı yaşamlarına daha kolay tahammül edebilir duruma getirilecekleri umuluyordu. İngiltere'de oluşan ikinci olumsuz etki ise eğitim hizmetleriyle sosyal yardım hizmetlerinin birbirine karıştırılmasıdır. Bu da belki öncelikle okulların gönüllü kuruluşlarca geliştirilmiş olması sonucudur. Böylece yeni başlayan olumlu bir gelişme eski hayır kurumlarının kötü geleneklerinin mirasçısı olmuştur. Uzun yıllar İngiliz kör okulları, yetişkin körlerin özel ve kamu kuruluşlarının yaptığı yardımlarla yaşayan yetişkin körler bakım kurumlarının önemsiz ek bir hizmeti olarak kalmıştır. Okulu bitiren körler ise hayatta bağımsız yurttaşlar halinde yer almak yerine bu hayır kurumlarının kolay ve verimsiz yaşayışına katılmışlardır. Aynı soysuzlaşma öteki Avrupa memleketlerinde de görülmüştür. Bu gelişme öncelikle o zamanlarda bu toplumların henüz eğitim hizmetleriyle sosyal yardım hizmetlerini gereği gibi birbirinden ayıramayışlarının sonucudur. İngiltere'yi bu alanda J. Wilhelm Klein'in önderliği altında 19. yüzyıl başlarında Viyana Körler Kurumu ile Avusturya izlemiştir. Birkaç yıl sonra Napolyon yönetiminin öfkesine çarpılarak işi başından uzaklaştırılan Huyun teşvikiyle Doktor Zion Berlin'deki kör okulunu kurmuştur. 1830 sıralarında ise birkaç ay aralıkla Boston, New York, Philadelphia kör okulları ile Birleşik Amerika bu gidişe katılmıştır. Bu noktada Amerika okullarının kuruluşunda eğitim hizmetleriyle sosyal yardımın ve yetişkin körlerin bakılıp korunmasının birbirinden ayrılmasının önem ve öncelik verildiğini belirtmek gerekir. 19. yüzyılın bitiminden önce bütün uygar toplumlar kendilerine yetecek sayıda kör okulları kurmuştur. Günümüzde en önemli gelişmesi ise körlerin eğitimini de kapsayan özel eğitimin zorunlu ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçası durumuna gelişidir. Bütün çocuklar gibi özürlü çocuklar için de süre ve nitelik açılarından yeteri kadar eğitim kurumunun açılması devletin temel görevleri arasına girmiş bulunmaktadır. Bu konuda yurdumuzla ilişkili olan teşebbüs ve tedbirlerin gelişimine bunu izleyen bölümde dokunulacaktır. Az görenlerin eğitimi. Görme gücünde kör grubuna girmemekle beraber önemli kayıpları olan çocuklar da vardır. Bu durumlar ya kesinleşmiş kayıplardır ya da trahom ve glaucoma'da olduğu gibi oluşma halindeki kayıplardır. Bunların da düzgülü okullardan yararlanabilmesinde iki güçlük söz konusudur. Birincisi, görme artıklarının yetersizliği yüzünden öğretim araç ve yöntemlerinden gereği gibi yararlanamamaktır. İkincisi ise, bu koşullar içinde sınırlı görme artıklarını aşırı derecede zorlayarak görme güçlerini tüm kaybetmeleri sonucunda yaratabilmektedir. Ayrıca bu yetersizlikleri olumlu yollardan benimsemek olanağını elde edemedikleri için bu uyumsuzluk ve gelişme zorlukları nedeni durumuna da girebilmektedir. Özel eğitimcilerden bazıları bunların da ileride görme artıklarını tüm yitirebildikleri için baştan itibaren körlere öz kurumlarda yetiştirilmelerinin doğru olacağını ileri sürmüştür. Fakat başkaları da bu görme artıkları var olduğu sürece eğitim ve öğretimlerinde bundan öncelikle yararlanma yoluna gidilmesinin doğru olduğunu belirtmiştir. İkinci görüşün etkisiyle 19. yüzyıl sonlarına doğru Avusturya'da az görenler için ilk göz koruma sınıfı açılmıştır. Buraya ve benzerlerine bütün düzeltmeler yapıldıktan sonra iyi gören gözünde düzgülü görüşün en fazla 7'de 2'si kalan çocuklar alınmaktadır.